Ayrım 6.
Sayfa 71. General Fahri Benen, harp tarihi yazarı. Devrimi iyi niyetlerinden şüphe etmediğimiz bir avuç insanla siyasetle uğraşması doğru olmayan ordu yapmıştı. Devrimciler tecrübesiz, tecrübeli devlet adamları da tutucuydular. Halk kitlesi ise meşrutiyetin ne demek olduğunu bilmiyordu. Milletin ruh ve kalbinden doğmayan ve çeşitli unsurlardan kurulu meşrutiyet rejimi, dağılma ve parçalanma yolunda olan hasta devlete şifa getirmedi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, dönemin yazarlarından. Ara sıra başımızı kaldırıp ufka bakardık. Nerede sabah yıldızı? İçimizden bir ses daima o hiç doğmayacak derdi. Okuduğumuz kitaplar, konuştuğumuz tecrübeli bilgiç adamlar da bunu söylerdi. Mektepler ise sadece bir zeka mezarıydı. Artık hiç kimseye hiçbir şeye inanmıyorduk. Meşrutiyet inkılabının şarkıları bize bir takım herzeler gibi geliyordu. Hele sokak destancılarının yaşasın çığlıklarıyla ortaya attıkları, salaştan tiyatroların şanolarına çıkarttıkları hürriyet kahramanlarına başımızı çevirip bakmıyorduk bile. Panayır mızıkacılarının, köşe başı şarlatanlarının ve acemi şiir okuyucularının yardımıyla yapılan halk nümayişleri bizi tiksindiriyordu, evlerimize kaçıyorduk. Bir gün evde aileden yaşlı bir adam bana şunu demişti: "Canım, böyle ince saz takımıyla inkılap mı olur?" Sultan Abdülhamit, dönemin padişahı. Avrupa'da, Mısır'da çeşitli namlar altında çıkan gazeteler ve buralarda gezinen gizli cemiyetin adamları, daha önce de söylediğim gibi memlekete ciddi bir zarar veremediler. Fakat Mason locaları bütün takiplerimize rağmen İttihat ve Terakki'ye bağlı subayları harekete geçirince, bu avare insanlar birer bayrak haline geldiler. İşte Jön Türkler ve İttihat ve Terakki cemiyetinin hikayesi de budur. Bana diyeceklerdir ki, bütün bunları biliyordun da niçin engel olmadın, niçin devletin yıkılmasına göz yumdun? Haşa, göz yummak şöyle dursun, her an tetikte yaşadım. Fakat önleyemezdim, önleyemedim de, çünkü yalnızdım. Onların arkasında bütün düşman dünyası vardı. Mizacım ve şartlarım başka türlü olmasına elverişli değildi. Dostlarım beni yumuşak başlı olmakla, düşmanlarım gaddar ve zalim olmakla suçlarlar. İki taraf da yanılır. Ben ne bir Yavuz Selim Han idim, ne de Yavuz Sultan Selim Han'ın ülkesi benim buyruğumdaydı. Birkaç kelle koparıvermek laf olarak kolaydır. Her koparılan kelle insanın önünde bir uçurum açar. Ben doğuştan merhametli bir insanım. Fakat devletin merhametle idare edilemeyeceğini de bilirim. Ne yaptıysam yapabildiğimdir. Yavuz Selim Han da benim zamanımda padişah olsaydı, o da benim gibi yapardı. Gerekeni yaptım, faydalının peşinden koştum, ahaliyi ezdirmemeye çalıştım. Beyhuda kan dökülmesinin her yerde karşısına çıktım. Memleketim Jön Türklere gösterdiğim şefkatin değil, Jön Türklerin bağışlanmaz gafletlerinin kurbanı oldu. İşte o kadar. Mevlanzade Rıfat, dönemin gazetecilerinden. Bilinir ki Sultan Abdülhamit gibi bir zorbanın zulmüne dayanma gücü kalmayan millet bunu yıkabilecek durumu oluşturunca, 3. ordudan bir askeri heyet ayaklandı. Kan dökmeden emele ulaşılınca kazanılan başarının gurur ve sarhoşluğuyla o da milletin hukukuyla oynamaya başladı ve sonunda İttihat ve Terakki Cemiyeti zorbalığı meydana çıktı. Bundan dolayı inkılabımızın önceki devrine Sultan Hamit istibdadı, ikinci devrine de İttihat ve Terakki zorbalığı diyeceğiz. Yılmaz Öztun'a, günümüz yazarlarından. Bu meşrutiyet gerçek bir demokrasi olmaktan pek çok uzak olduğu halde milli birliği ve vatanı parçalayıcı bütün unsurları beraberinde getirdi. Meşrutiyet gerçekte 3. ordu ile padişahın kan dökmekten çekinmiş olmalarının eseriydi. İstanbul'daki 1. ordu padişahın şahsına son derece bağlıydı. Ancak 2. Abdülhamit'in bu bağlılığı istismar etmesine imkan olmadığı gibi böyle bir şey daha da feci neticeler doğurabilirdi. İkinci meşrutiyet milletin eseri değildi. Zaten 3. ordu ve bilhassa bu ordunun iddiatçı subayları meşrutiyetin kendi eserleri olduğunu her vesileyle söylemişler ve küçük bir grup halinde milli hakimiyetin yerine kendi iradelerini tesis etmişlerdir. Bilhassa üstelik kanlı dolması bakımından İttihat ve Terakki istibdadının Sultan Hamit istibdadına rahmet okuttuğunda tarafsız ve az taraflı bütün tarihçiler birleşmektedirler. İttihat ve Terakki ile Türkiye'de pek kötü bir particilik hayatı başlamıştı. Bizans devri partizanlığına benzeyen bir particilik anlayışı zamanımıza kadar sürüp gelmiştir. Karşı partilerin mensupları birbirlerine adeta aynı vatanın insanları olduklarını unutarak muamelede bulunmuşlar, en ağır ithamları reva görmüşlerdir. Tabiatıyla İttihat ve Terakki'nin muhalifi olan partiler de işi bu yola dökmüşler ve iktidar partisinden asla aşağı kalmamışlardır. Siyasetle uğraşanlar ve daha kötüsü ordu kısa zamanda ikiye ayrılmıştır. 1908'den sonra korkunç ve iğrenç bir demagoji devresi de açılmış ve zamanımıza kadar Türk umumi efkarına hakim olmuştur. Mürteci kelimesi muhalif anlamında kullanılmıştır. Devrim yapılmış fakat bir türlü iç düzen kurulamadığı gibi dağılma ve parçalanma yolunda olan hasta devlete de şifa olunamamıştır. Yeni rejim ilk büyük bunalımını 1908 Ekim'inde yaşar. Neredeyse aynı gün peş peşe Bulgaristan tam bağımsızlığını ilan eder. Avusturya Bosna Hersek'in kendi imparatorluğuna katıldığını açıklar. Girit'te Yunanistan'la birleşme kararına vardığını duyurur. Parçalanma kaldığı yerden devam etmektedir. Türkiye kelimenin tam anlamıyla bir sürek avının ortasındadır artık. Gözünü kan ve et bürümüş sürek avcılarının tam ortasında can derdindedir. Sömürecek yeni topraklılar arayanlarsa et. Binbaşı Enver Bey birkaç aylık hürriyet kahramanı da herkes gibi olan biteni şaşkınlıkla izlemektedir. Devrimin yapıldığı gün hasta adamı tedavi ettiklerini dile getirmiştir. Hürriyet gelmiştir ama galiba yanlış anlaşılmıştır. Fırsatını bulan Avrupalı devletler bir parça koparıp kaçmaktadır ve kimse bir şey yapamamaktadır, protestodan başka. A.L. McPhee, günümüz yazarlarından. Bu gelişmelerden büyük bir kaygıya kapılan Osmanlılar, ordularını güçlendirmek için hızla tedbir aldılar, hatta savaşı bile göze aldılar. Ancak iflas etmiş ve düzeni altüst olmuş Osmanlıların, güya 1878 Berlin Antlaşması ile de güvence altına alınmış olan bu topraklardaki çıkarlarını korumak için yapabileceği çok az şey vardı. Büyük devletler kongre toplamayı reddetti ve Başbakan Kamil Paşa'ya giden bilgilere göre Osmanlı ordusu savaş için hazır değildi. Böylece Kamil Paşa ve halefleri diplomatik mesajlar ve protestolarla yetinmek zorunda kaldı. Üsteğmen Rahmi Apak, dönemin Jöntürk subaylarından. İnkılap yani devrim, zorlukları içinde kıvranan Türkiye bu olup bittilere karşı bir harekete geçemedi. Yalnız halk Avusturya Macaristan'a karşı dargınlık ve kızgınlığını göstermek için iktisadi boykot ilan etti. Türk'ün başına giydiği fes Avusturya fabrikalarında yapılıyordu. Herkes fes giymemeye yemin etti, fesler atıldı. Fakat yerine giyecek başka bir şey olmadığından ve Müslüman Türkler başı kabak gezemediklerinden kimisi kalpak, kimisi Arnavut keçe külahı giydi. Bu gösteri de ancak 1-2 ay devam edebildi. Sonunda kırmızı fesler tekrar başlara geçirildi. Böylece Avrupalıların hasta adam dedikleri Türkiye'nin canlanması ihtimaline karşı bu iki devletin ilan edildikleri hukuki ilhaklar da sağlanmış oldu. Terhis vakitleri gelmiş olmasına rağmen Cidde'ye sevk edilmek isteyen askerlerin taş kışlara ayaklanmaları 1908 Ekim'inin son bunalımı olur. İttihatçılar ihtilale rağmen gücünden hala çekindikleri Abdülhamid'e karşı kendi iktidar ve can güvenliklerini sağlama almak için 1908 Eylül ayı sonlarında Selanik'teki 3. Ordu'dan İstanbul'a 3 avcı taburu getirmişler ve taş kışlaya yerleştirmişlerdir. Kurmay Binbaşı Remzi Bey komutasındaki bu taburlar meşrutiyetin sadık bekçileri ve dolayısıyla da cemiyetin destekçisi olarak görülmektedir. Çünkü bu taburların komutanlarının ve subaylarının çoğu İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarıdır ve bu subaylar İstanbul'a devrimin koruyucusu olarak geldiklerini iftiharla söylemektedirler. Zaten 3. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa da bu taburları Selanik'ten yolcu ederken yaptığı konuşmada "İstanbul'daki vazifeniz çok mühimdir. Siz sadece asker değil, aynı zamanda hürriyetin de nigehbanısınız, yani koruyucusunuz," demiştir. Taşkışla da Cidde'ye sevk edilmemek gerekçesiyle isyan eden askerlere 1. Ordu'nun sayı bakımından yeterinden fazla miktarda bulunan askerleri değil, işte bu avcı taburları müdahale ederler. 3 isyancı çavuşun öldürülmesiyle de isyan bastırılır. Sultan Abdülhamit, dönemin padişahı. Nigehbân-ı Meşrutiyet, yani meşrutiyet bekçileri, niyetiyle 3. Ordu'dan, Selanik'ten İstanbul'a getirilen avcı taburlarının, 2. Tümen'in bir taburunu birdenbire tepelemeye kalkışması İstanbul'daki askerlerin kalbini kırmıştı. İttihat ve Terakki her gün biraz daha düşüyordu. İki taraf basını ise özellikle İslamları birbirine düşürmekteydi. Başbakan Kamil Paşa kesin tedbirlere başvurmanın yeri ve zamanı geldiğini söyledi. Edirne'de bulunan 2. Ordu Kumandanı Nazım Paşa da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin her işe karışmasından ve cemiyete bağlı subayların tavır ve tutumlarından iyice usanmıştı. Kesin tedbirler alınmasını bana yazı ile bildiriyordu. Avcı taburlarını geri çevirmeyi ve buradaki askerleri yatıştırıp azaltmayı kararlaştırmıştık. Abdülhamid'in sürgün olarak gönderdiği Erzincan'dan meşrutiyetin ilanı sonrasında İttihatçılar tarafından 2. Ordu Komutanlığı'na getirilen Nazım Paşa bile İttihatçı subayların siyasetle fazlaca ilgilenmeleri konusunda padişah ile aynı fikirdedir. İttihatçılarla arası iyi olmayan ve ordunun siyasetle iştigaline karşı çok haklı olarak cephe almış olan Başbakan Kamil Paşa da 2. Meşrutiyet öncesi yıllarda da Sultan 2. Abdülhamit tarafından başbakanlığa getirilmiş olmasına rağmen onunla yıldızı barışık olmayanlardan biridir. Ama o da politik bir silah olarak gördüğü bu taburları geri göndermek ister ama başaramaz. Üstelik bu karmaşaya meclisin açılmasından birkaç ay sonra İttihatçı karşıtı siyasilerle Ermeni ve Rumlardan oluşan muhalefet basında etkili bir biçimde katılmıştır. Kemikleşen gerilim İstanbul'daki İngiliz elçiliği ve İngiliz basınının arka çıktığı, Başbakan Kamil Paşa'nın İttihatçıların çoğunlukta olduğu mecliste yapılan bir güven oylaması neticesi düşürülmesiyle doruk noktasına yükselir. Çünkü bu oylamada İttihatçı subayların da etkili olduğu söylenmektedir. Francis McCullough, dönemin yazarlarından. Cemiyet, İttihat ve Terakki, Kamil Paşa'yı düşürmeye karar vermişti. Meclis heyecan içindeydi. Gel gelelim bekleme salonlarında pek çok Jöntürk subayı görünmesine ve mebusların çoğunu köşeye sıkıştırıp lafa tutmalarına karşın söylendiği gibi yasama meclisine baskı yapmak gibi bir şey söz konusu olmadı. Elbette kulis çalışması yapmak üzere subaylarını göndermek cemiyet adına bir yanılgıydı. Sonra da genç bir subay olan Binbaşı Hamdi Efendi balkondan askerlerin sayesinde ulusun bir anayasası var. Ordu bu anayasaya el sürdürtmeyecektir. Biri ona dokunmaya kalkışırsa kılıcımız keskin mi, süngümüz sivri mi görecektir. Hepimiz and içtik. Anayasanın korunması uğruna kanımızı dökmeye ve son damlasına kadar akıtmaya hazırız diye bağırdığında meclisin dört bir yanından yükselen onay mırıltılarını duymak da kulağa garip geliyordu. Sultan Abdülhamit, dönemin padişahı. Ordu komutanı Nazım Paşa ilkin Nigahban-ı Meşrutiyet taburlarını göndermeye teşebbüs etti. Fakat o gün toplanan Millet Meclisi Kamil Paşa kabinesini düşürmeye karar verince her teşebbüs öylece kaldı. Bu celsenin nasıl yapıldığı malumdur. Başta Enver Bey olduğu halde bir sürü subay ve er resmi ve sivil elbiseyle Millet Meclisi'nin içini tutmuşlar ve bir zırhlıyı meclisin hizasına getirmişlerdi. Francis McCullough, dönemin yazarlarından. 1909 Şubat'ında Kamil Paşa'nın düşmesinden sonra onu destekleyen Türk ve Rum gazeteleri hükümete ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne büyük bir şiddetle saldırdılar. Tanin ve Şura-i Ümmet gazeteleri cemiyeti aynı şiddetle savundular ancak gereken ustalığı, tedbir ve saygınlığı gösteremediler. Meclis muhalefet basınını etkisizleştirecek bir basın yasası geçirmeye hazırlanıyordu. Bunu gören muhalif basın saldırılarını iki katına çıkardı. Askerlere de deste deste dağıtılan bu muhalif gazetelerden biri de Serbestliği gazetesidir. Gazete İngiltere İttihat ve Terakki Cemiyeti ortadan silinmedikçe Türkiye'nin Büyük Britanya'nın güvenini kazanamayacağını beyan ediyor gibi yazılarla gerilimin ulaştığı uluslararası boyutu da sergilemektedir. Avrupa devletleri ve Rusya bilinenden farklı değillerdir zaten. 23 Temmuz ihtilalinin hemen sonrasında Türkiye'de meşrutiyetin ilanı, şimdi bizi de işgalimiz altında olan Bosna Hersek'le meşruti yönetimi gerektiriyor. Bunu gerçekleştirebilmek için Bosna Hersek'i kesin olarak ilhak etmeliyiz. Ruslar buna izin verirlerse biz de onların boğazlarla ilgili istek ve teşebbüslerini destekleriz görüşünde olan Avusturya, daha sonra da bu ilhakı gerçekleştirecektir. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'deki meşrutiyet ilanına ilişkin görüşleri de çok farklı değildir. Bakan eğer Türkiye meşrutiyeti kurma ve yaşatmada başarılı olursa, bunun sonuçları şimdiden hiçbirimizin tahmin edemeyeceği kadar etkili olabilir. Bunun etkileri Mısır'dan Hindistan'a kadar görülür, oralarda da meşrutiyet isteği kuvvetlenirse bizim direniş gücümüz çok azalır. Meşrutiyet isteyecek olan Mısır'a karşı silah kullanmamız çok güçleşecektir demektedir. Yüzyıllardır topraklarının gasp edildiğine ve kendilerinin Bizans'ın mirasçıları olduğuna inanan Rumlar da bütün bu karışıklığın içerisinde kendilerine göre yer almaktadır zaten. Ve Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki siyasi, dini ve ekonomik amaçlarına ulaşabilmek için geleneksel olarak Rum cemaatini kullanması yüzünden İttihatçılarıyla Rumlar arasındaki ilişki daha da karmaşıklaşmıştır. Bu sıra 23 Temmuz 1908'den beri süre gelen siyasi mücadelede her zaman araç olarak kullanılan din, bu kez de İttihatçılara karşı bir silah olarak kullanılmakta, muhalefete elde edebileceği en büyük dinleyici kitlesini sağlamaktadır. Artık gelenekselleşen askeri mağlubiyetler ve gerilemelerin yıkıcı tesiriyle kendi düşünce dünyasında içine kapanan, dini motiflerden kaynaklanan bir takım teselli reçeteleriyle çözümü başka platformlarda arayan, inançlarından başka hemen her alanda zelil yenilgileri utançla karşılamak zorunda kalmış olan insanların kışkırtılması çok da zor değildir zaten. İttihatçılarla muhalefet arasında tırmanan zıtlaşma gün ve gün basına da yansımaktadır. Muhalefetin başını çeken gazetecilerden Hasan Fehmi'nin suikast sonucu öldürülmesi, İstanbul'daki iktidar harbinin başladığının da ilk işareti olur. Kimin kimi neden ve nasıl desteklediği, kimin neye neden ve nasıl karşı çıktığının tam da bilinemediği bir ortamda araya bir takım tahrikler ve tahrikçiler de karışır ve 31 Mart'a gelinir. Şevket Süreyya Aydemir, dönemin öğrencilerinden. Din, iman, şeriat sloganları gene ters yollarda işletilmeye başlandı. Kışlalara din adamı, imam hatip, şeyh sıfatı altında bir takım sarıklı tahrikçiler musallat oldular. A.L. McPhee, günümüz yazarlarından. Jön Türk devrimini izleyen dönemdeki uzun siyasi çatışmanın ilk olayları Osmanlı başkentinde, yani İstanbul'da, o dönemde önemli kurumlar, partiler, gruplar ve fraksiyonlar arasında cereyan eden iktidar mücadelesini açıkça ortaya koymaktadır. Ekim 1908'de Avusturya'nın Bosna Hersek'i ilhakı sebebiyle İstanbul'da yapılan bir gösteride anayasanın yani meşrutiyetin ilgası, şeriatın yeniden yürürlüğe konması, meyhanelerin ve tiyatroların kapatılması ve cihat ilanı için çağrılar yapıldı. İttihat ve Terakki muhalifi Mizan gazetesinin editörü Mizancı Murat Bey ve diğerleri meşrutiyet karşıtı bir grup oluşturmaya çabaladılar. Babı Ali yani Başbakanlık, İttihat ve Terakki desteğiyle Murat'ı ve destekçilerini tutuklayarak yargıladı ve kimini hapse mahkum ederken kimini de sürgüne gönderdi. 1908 Kasım'ında ise İttihat ve Terakki gücünü daha da fazla arttırmadan sarayı denetlemek için kullanabileceği hesapları yapan Başbakan Kamil Paşa'nın İttihat ve Terakki'yi neden bu kadar hakir gördüğü çok açık değildir. Kamil Paşa'nın görevden uzaklaştırılması sonrasında siyasi gerilimler daha da yoğunlaştı. Çeşitli partiler siyasi hasımlarını hainlikle suçlayan basın kampanyaları başlattılar. Gösteriler düzenlediler, hatta bazen suikastlere karıştılar. Serbestliği gazetesi editörü Hasan Fehmi 6 Nisan 1909'da muhtemelen İttihat ve Terakki ajanları tarafından öldürüldü. İttihat ve Terakki muhalifleri Hasan Fehmi'nin cenaze törenini büyük bir gövde gösterisine dönüştürme fırsatını kaçırmadılar. Törene bir rapora göre 5-10 bin insan katılmıştı. Nihayet 13 Nisan'da İstanbul'da büyük bir isyan ya da karşı devrim hareketi patlak verdi. Bu hareket İttihat ve Terakki'yi bir süre için yalnızca yenilgiyle değil, tamamen ortadan kalkmak tehdidiyle de tanıştırdı. Mevlanzade Rıfat, dönemin gazetecilerinden. İstanbul halkı 23 Temmuz 1908 devriminden 13 Nisan 1909 yani 31 Mart 1325 trajedisine kadar olan dönemin karmaşası içine meydana gelen olaylar nedeniyle adeta şaşkına dönmüştü. Siyasi partilerin mücadelesinden ileri gelen gazeteci tutuklamalar, Ahrar Partisi'nin kurulması, Ahrar Partisi kurucusu Sabahattin Bey ile cemiyetin İttihat ve Terakki anlaşmazlıkları, basının bölünmesi, Millet Meclisi Başkanı Ahmet Rıza Bey'in Sultan Abdülhamit'ten hediye kabulü, Sultan Abdülhamid'in milletvekillerine ziyafet vermesi, Başbakan Kamil Paşa'nın Ahrar Partisi'ne eğilimi, Harbiye Mektebi İttihadı Muhammedi Cemiyeti olayları, Pera Palas'taki İttihat Terakki Cemiyeti'nin ve Ahrar Partisi'nin ziyafetleri, sahte ajans haber telgrafları, Ereğli Madeni sorunu, avcı taburlarının yerlerine geri gönderilmesi girişimi, Kamil Paşa'nın başbakanlıktan düşüşü, Kamil Paşa'nın oğlu Sait Paşa'nın rolleri, basın mitingi, Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinin hataları, Ahrar Partisi'nin gösteri hazırlıkları ve son olarak serbestliği yazarlarımızdan Hasan Fehmi Bey'in öldürülmesi, kamuoyu Serbestliği gazetesini muhalefetteki Ahrar Partisi'nin yayın organı olarak tanıyordu ve cenaze töreni gibi sebepler ve bunun gibi iz bırakan olaylar İstanbul halkını ve Osmanlı memleketi bireylerini şaşırtmıştı. İşte 31 Mart trajedisi böyle bir siyasi ortamda hürriyet giysisine bürünmüş oldukları halde siyasi ihtiraslar peşinde koşan menfaatperestlerin aldatmacalarıyla meydana getirildi.
"13 Nisan 1909 Salı, Karşı Devrim, 31 Mart Vakası.
Her şey üstünde düşünmeye alıştırın kendinizi ama gerçekte olduğu gibi düşünün, söylendiği gibi değil." Bernard Shaw. Eski tarihli 31 Mart, bugünküyle 13 Nisan sabaha karşı İstanbul erken çalan boru sesleriyle uyanır. Sabahın 2 veya 3'ündeki bu sesleri, orduyu geliştirme uğruna yorulmak bilmez sonu gelmez bir çabayla askerlerine eğitim yaptıran bazı Jön Türk subayların çaldırdıkları eğitim boruları zanneder ilk duyanlar. Oysa İttihatçılar tarafından İstanbul'a meşrutiyetin bekçisi ve sadık birlikler olarak getirilen avcı taburlarının askerleri ayaklanmışlardır. Arnavut Hamdi Yaşar Çavuş adıyla bilinen bir erbaşın emrinde hareket eden ve bazı subayları hapseden bu askerler, bölük emini Mehmet, kamacı ustası Arif gibi çavuş rütbesinde kişilerin önderliği altında sokaklara dağılmışlar, Ayasofya meydanında toplanarak "Şeriat isteriz, yaşasın meşrutiyet, yaşasın millet" gibi karışık sloganlar eşliğinde önce havaya sonra meclis binasına ateş açmışlardır.
Mevlanzade Rıfat, dönemin gazetecilerinden. Geceyi her şeyden habersiz Aksaray civarında bulunan anne evinde rahat geçirmiştim. Sabah gazetemin yönetim yerine gitmek üzere yola çıkmıştım. Aksaray caddesini ağır ağır yaya olarak geçmekteyken karşıma iki dost çıktı. Yola devam etmenin tehlikeli olduğunu, askerin şeriat isteğiyle ayaklandığını, fakat gerçek amaçlarının henüz bilinmediğini söylediler. Bu ani haber üzerine Asaf Paşa'nın evine gittim. Paşa ayaklanma olayı hakkında aşağıdaki ayrıntıları verdi. "Avcı taburları isyan etmiş, şeriat istiyorlar. Bütün asker bunlara katılıyor. İttihatın ileri gelenlerini idam etmek için arıyorlar. Kamil Paşa'nın başbakanlığa getirilmesini istiyorlarmış. İşitilen sözlere göre ayaklanmayı Ahrar Partisi yönetiyormuş. İttihadi Muhammedi Cemiyeti de berabermiş. Avcı taburlarının ayaklanmayı gerçekleştiren grup olarak ortaya atılması, İttihat ve Terakki karşısında ve Ahrar Partisi'nin safında yer alması ilk şaşma nedeniydi. Gelen haberlerin hepsi aynıydı. Hepsi ayaklanmayı düzenleyen grubun Ahrar Partisi olduğu, askerin de düzenli hareket etmekte olduğu doğrultusundaydı."
Teğmen Selahattin, dönemin subaylarından. O zamanlar İstanbul'da atlı tramvaylar çalışıyordu. Elektrik yoktu. 1908 inkılabına kadar vapurlarda projektör olmadığından şehir hatları gece çalışmazdı.